Ayrım 13.
Yanındaki vezirler ve komutanlar da birazdan tekrarladılar. Savaşacağız. Otağı Hümayun'un bir köşesinde olan biteni izliyordum. Kararlıydılar. Padişah son bir durum değerlendirmesi yapmak için divanın toplanmasını buyurdu. Hep birlikte harita ve planlara daldıklarında oradan uzaklaştım. Ne kötü. Efendim Sultan Mehmet son bir şans tanımak istemişti imparatora. Kenti savaşmadan teslim ederse Allah ve onun peygamberi Muhammed adına, ataları ve babası Murat Han Gazi adına, kuşandığı kılıç aşkına yemin ederek kendisinin ve ailesinin yaşamlarını bağışlayacağını, diledikleri yere gidebileceklerini ve tüm kent halkının yaşama haklarıyla inanç özgürlüklerine saygı göstereceğini bildirmişti. Boşunaymış demek. Demek Bizans denildiği kadar inatçıymış, imparator böylesine düşkünmüş kentine. Uğruna ölümü göze alabilecek kadar. Savaş kaçınılmaz artık. Konstantin neye güveniyor acaba? Babamın göndereceği yardıma mı? Belki de Cenevizli komutan Gastantin'in zırhlı askerlerini. Onların birkaç ay önce 1200 ve 800 fıçılık iki gemiyle gelip kentin savunmasında görev almak, Hristiyanlığı kurtarmak ve şöhret kazanmak için imparatora başvurduklarını duymuştum. Bu deneyimli askerlerin varlığı kent halkının moralini fazlasıyla yükseltmiştir elbet. Yine de bundan bir çıkarları olmalı. Cenevizliler salt şöhret için parmaklarını oynatmazlar çünkü. Gastantin'e imparator Limni adasını vaat etmiş diyorlar. Pis Cenevizli, Venedik'in can düşmanı olduğunu unuttun mu sanıyorsun? Ama şu anda ne Venedik umurumda ne Edirne. Konstantinopolis'i istiyorum ben. Onunla savaşıp onunla gerdeğe girmektir muradım. Yoksa Meryem'e mi güvenmekte Konstantin? Ne tuhaf, Müslüman oldum. Ama Meryem'in adını yazarken ellerim titriyor hala. Onun Tanrı'nın anası olduğuna inanmıyorum artık. Ne de kutsal ruhun İsa'da cisimleştiğini. Tanrı tektir ve yaratılmadı. İsa Tanrı'nın peygamberi olabilir ancak oğlu değil. Kurtarıcı hiç değil. Meryem'den başkası kurtaramaz Bizans'ı. Ve benim onun sevgisine, sıcaklığına, hele tasvirlerindeki o yumuşak bakışlarına her zamankinden daha çok ihtiyacım var. Meryem diye yazdım. Panaya mı demeliydim yoksa? Konstantin Panaya mı güveniyor? Kenti koruyan Panaya mı? Latinler Ortodokslarla birleşti sonunda. Meryem ya da Panaya ne fark eder? Neyse, çok şükür ben uzağım bu kısır tartışmalardan. Savaş kaçınılmaz artık. Ve Türkler kazanırsa yağmalanacak kent. Eli kılıca uzanan kılıçla öldürülmektir sonu.
...12 Nisan 1453... Korkunç bir patlamayla uykudan fırladım. Ne olup bitirdim önce? Gök mü gürlemişti? Kentin surlarını yerle bir eden bir deprem mi olmuştu yoksa? Düşümde sessiz bir avludaydım. Venedik'te evimizin yanındaki küçük kilisenin taş avlusunda annemle birlikteydik. Sonra o içeriye doğru yürüdü. Bense nasıl oldu bilmem, sakin bir denizde yol alan üç sıra kürekli o müthiş galatanın kıç küvertesine atlayıverdim. Pupa yelken gidiyorduk. Dalgalar bordamıza çarpıyor ama tek bir ses, denizin hışırtısı bile duyulmuyordu. Ne güzel, suyun üzerinden hızla kayıp gidiyorduk ki gök gürledi. Uykumu bölen ikinci patlamada yerimden fırladım. Telaşla çadırdan çıkıp çevreye bakındığımda Mehmet'i gördüm. Süt beyaz atına binmiş, top bataryaların ortasında kızgın bir ejderha gibi ağzından duman püskürten Şahi'yi incelemekteydi. Yüzünde o güne dek hiç tanık olmadığım bir sevecenlikle bakıyordu. İri kapıya doğru çevrilmiş topun karanlık ağzı, Konstantin'in komutasındaki askerlerin güneşte parıldayan zırhlarıyla Tekfur Sarayı'nın kulelerine meydan okur gibiydi. Derken öbür toplarda ateşe başladılar. Şaykalar, pranka ve becaluşkalar köpek dalaşında gibi bağırışıp duruyorlardı ve ufacık gedikler açılıyordu surlarda. Sonra düzenli atışlarla bu gedikler büyütülmeye çalışıyordu. Onlar böyle bağırışa dursun, Şahi her defasında granit külleyi kale bedenlerinin ta içine dek savuruyor, sur duvarları korkunç bir gürültüyle paramparça oluyordu. Kesif bir duman kaplıyordu ortalığı. Duman dağılırken hala bazı taş parçalarının havada uçuştuğunu görüyordum. Günlenir rüzgardan burçlarda mevzilenmiş Latin ve Rum askerlerinin miğferleri ıslık çalıyordu. Ne var ki ard arda atış yapması olanaksız da topun. Soğumaması için hemen yün çaputlarla sarılması, kocaman ağzından içeri damancalarla yağ dökülmesi gerekiyordu. Bu arada Bizanslılar duvarlarda açılan küçük gedikleri onarıyorlar, daha büyüklerininki ise çaput dolu çuvarlarla kapatıp tıkıyorlardı. Tutuşmasınlar diye çuvalları ıslatıyorlardı sonra. Neredeyse tüm kent halkı bu iş için seferber olmuştu. Kadınlarla çocuklar bile surların takviyesinde, küçük gediklerin taşla örülüp büyüklerin onarılmasında birbirleriyle yarışıyorlardı. Halkın bu desteği askerlerin moralini yükseltti. Derken surların üzerine mevzilenmiş Bizans topları da ateşe başladılar. Ama bu topların ateşi Türklerinki kadar yetkili değildi. Menzil dışında olduğumuzdan pek zarar görmedik. Karşılıklı top atışı öğleye dek sürdü. Güneş surların üzerinde iyice yükselip gökyüzünü ortalayınca Azap askerleri kalkanlarını siper yaparak su dolmamış hendeklerin içinden surlara doğru bir saldırı başlattılar. Ama ok yağmuru altında fazla ilerleyemeden çekilmek zorunda kaldılar. Çekilirken de her savaşta yaptıkları gibi ölülerini almayı unutmadılar. Birden kan ve ter kokusu geldi burnuma. Barut kokusuna alışmıştım artık, topların gürlemesine de. Sabahtan beri hiç susmamışlardı. Ama kan kokusunu yadırgadım. Rizzo açık denizdeyken bile hep miski amber sürer, sakalı tuz, saçları deniz kokusunu bastırırdı. O da benim gibi nefret ederdi kan kokusundan. Ne kötü, böyle bir bahar günü henüz ağaçlar çiçeğe durmamışken öldü. Üstelik bir kazığın ucunda, yarası bile kanamadan. Kim bilir belki şimdi sevgili kaptanımın akmayan kanı öcalıyordur Mehmet'in ordusunda. Akşam üstüne doğru Osmanlı donanmasının yaklaştığı haberi geldi. Mehmet emayetindekilerle birlikte kıyıya indim. Donanmanın gelişi görülecek şeydi doğrusu. Marmara'nın üstü beyaza kesmişti. Deniz görünmüyordu. Kürek, yelken ve direklerden bir orman, evet yürüyen bir ormandı gördüm. Önce karpuz kışlı kadırgalar yaklaştı. Üç sıra kürekli, 24 oturaklıydılar. Tek direkleri vardı ve küreklerin köpüklü denizi her dövüşünde biraz daha hızlanarak güvertede Alisa bekleyen leventleri, dümenci, yelkenci, kürekçileriyle, darbezen ve pranka toplarının başında heybetle duran ateşçileriyle kırlanç kuşkuşları gibi kayıp gidiyorlardı denizin üzerinde. Aralarında uçurma, kancabaş, şahtur, pergende ve başterde çeşitleri çoğunluktaydı. Onlara eşlik eden yelkenli uskuralar, üç direkli fırkateyn ve güge büyüklüğündeki teknelerde gördüm. 300 fıçılık erzak gemileriyle kuşatma için gerekli taş, kireç ve odunu taşıyan parandoryalar arkadan geliyorlardı. Kim demiş Osmanlıların donanması yok diye. Hiç böylesine düzenli seyreden bu kadar çok gemiyi birlikte görmemiştim. Mehmet'in mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Marmara Denizi boyunca uzayıp giden surların üzerine çıkmış Bizanslılar da seyrediyorlardı donanmanın gelişini. Ama Türkler gibi gururla değil, endişeyle elbet. İmparatorun bu görkemli armada karşısında telaşa kapılıp çevresindekilerle neler tartıştığını, Magadük Notaras'ın ise şaşkın şaşkın gözlerini kırpıştırmakla yetindiğini tahmin edebiliyordum. Evet, mutlaka imparator ve komutanları da vardı donanmayı seyredenler arasında. Gemilerin yelkenlerini şişiren lodos, burçlara dikili imparatorluk bayrağıyla Venedik aslanlarında dalgalandırıyordu. Türk gemileri yeşil bayrak ve flamalarıyla deniz üstünde dans eder gibi saray burnunun ardından kayboldular. Üç sıra kürekli 18, iki sıra kürekli 48 kadırga saydım. İrili ufaklı tekneler ise sayılamayacağı kadar çoktu. Parandoryaların sayısı 25'ten fazlaydı. Seyir katipliğinden kalma bir alışkanlığı olsa gerek gemileri görüp de saymadan yapamıyorum. Kaptanı Derya Baltoğlu Süleyman Bey komutasındaki donanmanın çifte sütunların karşısına demirleyip ertesi gün Haliç'in ağzını kapatan zinciri zorlayarak kenti içeriden topa tutacağını duydum. Otağa dönmek üzereyken dört nala bir ulak geldi. Atından inip padişahın huzuruna çıkmasıyla kötü haberi vermesi bir oldu. Şahi parçalanmış, Urban Usta ile çevresindeki yüzlerce eri de havaya uçmuştu. Birden bakışları karardı padişahın. Onu hiç bu kadar üzüntülü görmemiştim. Ölen korkunç bir canavar değildi, sevgili şehzadesi biricik yavrusuymuş gibi kahroldu. Ağır topların gece boyunca atış yapmalarını buyurdu sonra. Yeniçeri ağası Mustafa Bey ile İshak Paşa Mehmet'i avutmaya çalıştılar. Genç padişah Şahin'in yasını tutacak, savaşı unutacaktı yoksa. Çekinmese hüngür hüngür ağlayacaktı. İshak Yeniçeri'nin bu gece karanlıktan yararlanarak surlara bir saldırı başlatmasını önerdi. Mustafa Bey de askerin beyaz börklerini gizlemesi koşuluyla destekledi bu öneriyi. Kendi börkü de bembeyazdı. Sırma işlemeli zülküfü siyah bıyıklarının üzerine düşecekti neredeyse. ''Şahin'in intikamını alırız sultanım.'' diye gürledi kendinden emin bir sesle. ''Evet, alırız.'' diye tekrarladı İshak Paşa da. Ve hemen arazide yeni toplar dökülmesi için ulağa buyruk verdi. Döküm ustalarının gece boyunca ocaklara durmadan körük çekeceklerini düşündüm. Alevler binlerce yorgun askerin uykusunu aydınlatacaktı yine. Surların gerisinde bekleyenlerin korkulu düşleri gece boyunca sürüp gidecekti. Bakır eriyerek dev kalıplara akacak, sabah ayazında donup sertleşen toplar kocaman ağızlarından fışkıran taş güllelerle kentin surlarını dövmeye başlayacaklardı. Ama Şahi elden gitmişti bir kez. Ne yapsalar, ne eyleseler faydası yoktu. Şahi gibisi biri gelmezdi artık. Ne yazık. Onu ta Edirne'den buraya dek bin bir zahmetle çekip sürükleyenlerin emeğini acıdım. Ne bitmez tükenmez azim bu tanrım. Türkler de nasıl da sabırlı. Şahin'in paramparça oluşu Mehmet'in kararlılığını daha da artırdı. Otağa doğru öfkeyle sürdü atını. Ardından paşalar da gemi azıyı aldılar. Ben bir süre daha kıyıda kaldım. Deniz boşalmıştı. Güneş iyice alçalmıştı ufuk çizgisine doğru. Bir an, çok kısa bir an Venedik'i düşündüm. Kanala bakan pencerede hala beni bekleyen anacığımı. Sonra hemen sildim bu düşünceyi kafamdan. Otağa vardığımda çoktan akşam olmuştu. Nisan 1453. Meğer ne korkunç şeymiş savaş. Gece iyidir derler. Karanlık insanı yatıştırır. Uyku kötü düşünceleri kovarmış. Evet, karanlık bir geceydi ama uyumak ne mümkün. Gün batar batmaz Yeniçeriler surlara doğru yürüyüşe geçtiler. Bir anda tekbir sesleri davul ve nakkare seslerine karıştı. İnsanların böyle korkunç sesler çıkartabilecekleri dünyada aklıma gelmezdi. Likos deresinin aktığı yerden ok, taş ve mızrak yağmuru altında surlara saldıran Yeniçeriler ellerinde palalarıyla Allah Allah diye bağırıyorlar, topların kısmen yıktığı ön surun burçlarına doğru koşturuyorlardı. Korunmasızdı çoğu ve daha sur dibine varmadan düşüp ölüyorlar, geriden gelenler cesetlerin üzerinden atlayıp düşmana küfür yağdırıyorlardı. Karşı tarafta onlardan geri kalmıyordu küfür savaşında. Birbirlerini anlamadan nefretle savaşıyorlar. Uçan her kelle, kopan her kol ya da bacak için intikam arzusuyla coşuyorlardı. Türkçe küfürler Rumca duaları bastırıyor, Latince verilen komutlar tekbir sesinden duyulmuyordu. Bu insanların aynı Tanrı'ya inanmadıklarını biliyorum. Yine de bunca nefretin giriştikleri bu acımasız kırımın nedenini anlamakta güçlük çektiğimi belirtmeliyim. Ben Nikolo, her iki tarafın küfürlerinde anlıyorum işte. Her iki tarafın tanrısına da inanıyorum. Ama neden bu korkunç dehşeti yaşatıyor bana Tanrı? İncil'in ve Kur'an'ın tanrısı. Neden dualardaki gibi bağışlayıcı ve esirgeyici değil? Neden izin veriyor ona inanan kullarının acı çekmesini? Vaat ettiği cennete bir an önce kavuşmaları için mi, yoksa zaten cehenneme dönen cenk yerinde günahlarının bedelini ödesinler diye mi? Kent bir an önce düşse de kurtulsam bu karabasandan. Daha ne zamana dek sürecek bu katliam Tanrım? Her iki tarafın başına da ne zamana dek böyle kan ve ateş yağacak? Ateş deyince aklıma geldi. Dış surun dibine ulaşabilen Yeniçeriler ucu ateşli mızraklarıyla gedikleri tıkayan içi toprak dolu fıçıları ve yanmaması için üzerleri ıslak deriyle kaplanmış yün torbaları yakmaya çabalarlarken kazanlardan kızgın kurşun dökülüyordu üzerlerine. Merdivenle yukarıya dek çıkabilenler Rum ateşle püskürtülüyor, aşağıya yuvarlanmadan önce meşale gibi tutuşup karanlığı aydınlatıyorlardı. İnsanların böyle çığlık çığlığa birbirlerini yakmalarına daha fazla dayanamadım. Otağa dönüp yatağa uzandım. Dalmışım. Çan sesleriyle uyandığımda gün doğmak üzereydi. Dışarıya çıkınca Yeniçerilerin ölülerini topladıklarını gördüm. Ön surların dibi kapkara olmuş cesetlerle doluydu. Biraz ötede savunma kulelerinin üzerinden aşağıya hayretle bakıyordu Konstantinos'un askerleri. Bunca insanı yakan onlar değildi sanki. Yorgun ve uykusuz görünüyorlardı. Ya da ben öyle olduklarını tahmin ediyordum. Bulunduğum yerden pek açık seçik göremiyordum yüzlerini. Ama uykusuzdular mutlaka. Bütün geceyi savaşarak geçirmişlerdi. Kendi kentlerini, kendi mallarıyla namuslarını savunmuyorlardı üstelik. Kiliseyi de savunduklarını söyleyemem. İmparatorla Cardanil'in son anda anlaşmaları hiç kimseyi inancından döndürmedi ki. Rumlar yine nefret ediyor Latinlerden. Latinler de yine küçümsüyor onları. Birleştikleri, dalaşmadan yapabildikleri tek yer savaş alanı. Surların tepesinden Yeniçeri ölülerine zafer kazanmış komutan edasıyla bakıyorlar. Oysa savaş bitmedi henüz. Dün gece Türkleri yakan ateş yarın onları da yakacak, biliyorum bunu. Konstantin'le askerlerin neyi savunduklarını anlamakta ise güçlük çekiyorum. Yaşamı mı savunuyorlar Bizans surlarının üzerinde, savaşın kendisini mi? Yaşamak için savaşmak zorunda değiller ki. Bütün gün yaraların arasında dolaştım. Çadırların önünde toprağa yatırılmış solucanlar gibi kıvranıyorlardı. Bazıları hala tütüyordu. Yanık yerleri sabah güneşinde cılk yarı olmuş, pembe pembe açılmıştı. İlk yağ çiçekleri gibi. Ne kötü bir benzetme. Çiçekler toprakta açar, yaralarsa insan gövdelerinde, bazen yürekte. Çiçeklerle daha güzeldir yaşam, yaralarla daha korkunç. Edirne Sarayı geldi gözümün önüne. Mehmet'in has bahçede binbir özenle yetiştirdiği, üzerlerini titrediği güllerle karanfilleri düşündüm. Ve kan kırmızısı laleleri. Has bahçenin çiçekleri yeniçerilerin yaralarında açıyor şimdi. Neyse, bu kadar şairlik yeter. Hani gördüklerimi yazacaktım. Yalnızca tarafsız bir tanığı, tanıktan da öte, kül yutmaz bir gözlemcisi olacaktım bu savaşın. İnsan alışkanlıklarından kurtulamıyor demek ki. Gemide bir başka defterim daha vardı. Boş zamanlarımda duygularımı, düşlerimi yazardım o deftere. Gitmediğim limanlardan, tanımadığım ülkelerden söz ederdim. Gün batımında denizin renginden, dolunayın ışığından ve elbette Kaptan Rizzo'nun hayalimde daha da zenginleşip güzelleşen serüvenlerinden. Bu yazdıklarımsa seyir defteriyle o güzel defterimin bileşkesi gibi, öyle olduğu için de benden, Selim'in kalemini tutan ben Nikola'dan başkası anlayamaz. Yaralılar arasında can çekişenler de vardı. İçlerinden biri anasını çağırıyordu, bir başkası Hızır'ı. Allah'ın adıyla peygamberin adını ananlar çoğunluktaydı yine de. Ölmeden önce bir yeniçerinin ya Ali diye bağırdığını duydum. Muhammed'in damadı Ali bir deveyi güdermiş. Devenin üzerindeki tabutta yatarmış ölüsü. Tabutta yatan da deveyi güden de Ali. Belki bu yeniçeri de yanık gövdesini sürükleyip götürüyor, götürürken de kendi cesedine hayretle bakıyordu. Belki cennete sanıyordu kendini. Konstantinopolis'in surları önünde toprağa uzanmıştı derken. Yaralıların kireç gibiydi yüzleri, iniltileri, harlı ateşte kızarmış kuzular gibi öyle çaresiz yatışları yüreğimi sızlattı. Bazılarının başları ezilmiş, kolları kopmuştu. Bazılarının ise paramparçaydı gövdeleri, yaralarında pıhtılaşan kanı gördüm. Ve yardım dileyen bakışlarını, ortalıkta bir tek cerrah yoktu. Yarası hafif olanlar da inliyor, Allah'la Muhammed'in adlarını tekrarlayıp duruyorlardı. Bir tekinin bile saçı ağarmamış, bıyığına ak düşmemişti. Ak saçlılar çadırlarında, atlas yorganlarının altında derin uykudaydılar. Öğleye dek ölülerin gömülmesi sürdü, öğleden sonra da ağır yaralıları geri hatlara sevk ettiler. Şimdi akşam, askere çorba dağıtılır birazdan, sahra fırınlarından sıcak somun çıkar. Sağ kalanların kazanlara iştahla saldırdıklarını görür gibiyim. Ölenler nasıl olsa öldüler. Onlar ne aş yer ne bir haber verirler. Kuşatmayı sağ kalanlarla sürdürmek gerek. Yarın en geç öbür gün ölecek olanlarla. Ölümü burada, bu güzel ilk yaz gecesinin yıldızları altında bir sevgili, uzak yerden ulaşan mutlu bir haber gibi bekleyenlerle. Yağ kandilim sönmek üzere. Evet, seyir katibiyken denize batan güneşten, suyun hışırtısıyla yıldızı geceden, esen rüzgarın okşayışından söz ederdim. Taşıdığımız yükün hesabını tutacağım yerde sıkılıp Rizzo'nun anlattıklarını kaydederdim deftere. Özlediği kadınları, içip tükettiği şarapları. Ve doyamadığı, yaşayıp da bir türlü tüketemediği hayatı. Şimdi elim hokkaya varmıyor. Yine de yazmalıyım kandil sönene kadar. Padişahın katipleri de bir şeyler karalayıp duruyorlar. Ama onlar Mehmet'in buyruğundalar. Onun zaferlerini, muzaffer daima Tuğralı Murat bin Mehmet Gazi Han'ın cenklerini övmek için geldiler buraya. Bense yalnızca bir tanığım. Yaşadığımız bu kıyamet günlerinin kendi halinde bir tanığım. 19 Nisan 1453. Padişah bir süredir kendini savaşın gidişine öylesine kaptırdı ki gözü hiçbir şey görmez oldu. Ne kendi uyuyor ne de çevresindekilere uyuma fırsatı veriyordu. Komutanlarıyla karargâhta sabaha dek yaptığı toplantıların ise biteceği yok. Biz de el pençe divan öyle bekliyoruz, beklerken de sultanın kesin buyruğuna katlanmak zorunda kalıyoruz. Bundan böyle otağı Hümayun'un çevresinde uzaklaşmamız kesinlikle yasak. Ne kötü, oysa yakından izlemeye başlamıştım savaşı. Mehmet'in vakanüvislerine inat, bu korkunç günlerin en tarafsız, en doğru tanığı ben olacak, gelecek kuşaklara paha biçilmez bir hazine, seyir katibi Nikola'nın namı diğer Selim'in notlarını bırakacaktım. Sonunda dayanamayıp huzura çıktım. Savaşı izlediğimi, beni yanından ayırmamasını rica ettim padişahdan. Yüzünü buruşturdu, sakalını sıvazlayıp düşündü bir süre. Sonra alaycı bir ifadeyle savaşın sevişmeye kadar kolay olmadığını söyledi. O an utancımdan yerin dibine geçecektim. Mehmet hiçbir zaman Edirne'de Cihannuma Köşkü'nün haremindeki kaplan postunun üzerinde ben üryanken bile böylesine onur kırıcı olmamıştı. Şöminenin karşısına diz çöker, duvarda oynaşan alevlerin büyüsüne dalar giderdim. Kulağım hep kirişte olurdu. Mehmet'in bir an önce gelmesini, her şeyin çar çabuk bitmesini dilerdim Tanrı'dan. Ama zaman uzar, gece bir türlü ilerlemezdi. Ateşe dönük yüzüm terlerken sırtımın üşüdüğünü hissederdim. Hem sıcak, çok sıcak, hem de buz gibi soğuktu her şey. Sultanın değişken huyu benim kör talihim gibi. Bu sonu gelmez bekleyiş süresince yapayalnız duyardım kendimi. Padişahın gözdesi bir devşirme değil, iki ırmağın birleştiği yerde ormanlık bir alana kurulmuş bu tuhaf sarayın tek bekçisiydim sanki. Ortalıkta el ayak çekilmiş, koca saray bir bana kalmıştı. Dışarıda kar yağar, ağaçlar hışırdarken Tuncay ile Meriç'in uğultusu dolardı odayı. Su sesi nedense yalnızlığımı daha da çoğaltır, bekleyişi dayanılmaz kılardı. Şöminede çatırtıyla yanardı odunlar. Düşemenin de çatırdadığını duyardım. Yandaki sofada bir gidip bir gelen Mehmet'in ayak seslerini duyduğum gibi. Padişah kuşatma planlarıyla top kuraküllerinin arasında mekik dokurdu. Neden sonra çoğu kez sabaha karşı ayak sesleri yaklaşır, kapı gıcırdayarak açılırdı. Saç baş darmadığın Mehmet girerdi içeri. Sinirli, yorgun bir el önce ensemde sonra sırtımda gezinmeye başlar, giderek soğukta ürperen kalçalarıma doğru kayardı. Elin okşayışları sertleşirdi birden, tenimin acıdığını hissederdim. El, ateşin közlenip soğumaya yüz tuttuğu bitimsiz gecenin karanlığında dövüşürmüş gibi sahip olmak isterdi bana. Padişah, savaşmanın sevişmeye kadar kolay olmadığını söylerken haklıymış meğer. Mehmet'in bugüne dek beni savaşın dehşetinden uzak tutmaktaki amacı neydi bilmiyorum ama önerimi olumlu karşıladı. Hatta daha da ileriye giderek ateş hattına sürdü ben Selim kulunu. Ve savaşın gerçek yüzünü, o korkunç cehennemi yakından görmemi sağladı. Belki de ölmemi, daha doğrusu dün geceki saldırıda burçların tepesinde Konstantin'in askerleriyle göğüs göğüse çarpışırken şehit olup doğru cennete gitmemi istedi.